Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihinin bilhassa demokrasiye müteallik, anayasaya müteallik, siyasi yönleri, hadiseleri, gelişmelerini ele alıp değerlendirmeye çalışıyoruz. 19. yüzyıldan Osmanlı-Türk modernleşmesinden milli mücadeleye kadar geldik. Milli mücadelenin şekillendiği dönemin üzerinde biraz daha fazla duruyoruz. Çünkü hem milli mücadele hem de 1. Büyük Millet Meclisi hem Türkiye için hem bölgemiz için hem de aslında dünyadaki bu tür mücadeleleri yürüten bütün mazlum milletler için çok kıymetli bir örnek teşkil ediyor. Türkler için adeta hani sisli puslu havalarda, karda kışta kıyamette yönümüzü bulabileceğimiz bir kutup yıldızı gibi yerinde duruyor atalarımızın bu büyük başarısı. Şimdi milli mücadelenin başladığı dönemi konuşuyorduk. İstanbul hükümetlerinden bahsettik geçen programda. İstanbul hükümetlerinin bilhassa mütarekeden sonra son Osmanlı Meclisi'nin seçim sürecine kadar izlediği dönemdeki hareketleri, tercihleri üzerinde durduk. Bu arada tabii zaman geliştikçe Anadolu'da başlayan milli mücadele hareketi, Anadolu direnişi kuvvetleniyor, yaygınlaşıyor. Diğer taraftan da şaşırtıcı bir hızla merkezileşiyor. Birbirinden kopuk gibi görünen bu hareketler Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve Amasya tamiminden sonra derlenip toparlanmaya bir o zamanki ifadesiyle Kuvayi Milliye hareketine merkezi karakterde bir harekete dönüşmeye başlıyor. Tabii bu arada İstanbul'daki hükümetlerden biraz saraydan bahsettik, biraz işgal kuvvetlerinden bahsettik. Ama bir de yenilmiş olmakla beraber, liderleri yurt dışına kaçmış olmakla beraber dönemin en güçlü siyasi hareketi olan İttihat ve Terakki'nin ne yaptığına bakmak lazım. İttihat Terakki'nin kurtuluş stratejisi nedir? Onun üzerinde biraz durmak lazım. Çünkü İttihat Terakki varlığını muhafaza ediyor. Bir yandan da bu milli mücadele hareketini kontrol altına almaya çalışıyor. Milli mücadele döneminin en önemli halkalarından biri 15 Mayıs 1919'da İngiliz, Fransız ve Amerikan savaş gemileriyle korunan Yunan ordusunun İzmir'e çıkması, kent ve çevresini işgal ettikten sonra Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemeye başlamasıdır. İzmir ve çevresinin işgali Anadolu'yu kısa bir sürede çok ciddi bir mücadelenin içine sokacak. Mundros mütarekesinden sonra filizlenen diriliş hareketlerinin bir anda kuvvetlenmesine, teşkilatlanmasına, bunun güçlenmesine yol açacaktır. Adeta bu işgal milli mücadeleyi, Anadolu direnişini hızlandıracaktır. Anadolu'da işgale karşı örgütlenen direniş hareketinin ayrıntılarına girmeden önce saray çevresinin, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın ve İttihat Terakki'nin işgal karşısındaki tutumlarına ve önerdikleri kurtuluş stratejilerine bakmamız icap eder. Saray çevresinin kurtuluş stratejisinin temelinde imparatorluğun bütünlüğünü korumak yatıyor. Bunun yolu olarak da 30-35 yıllık bir süre için İngiliz mandasının kabul edilmesi öngörülüyordu. Geçici bir süre için İngilizlerle iktidarın paylaşılması, sarayın İttihat ve Terakki yönetimi sırasında büyük ölçüde yitirmiş olduğu etkinliğinin yeniden güçlenmesini sağlayacak. Böylece saray kaybetmiş olduğu iktidarını İngilizlerin yardımıyla yeniden ele geçirebilecekti. Önderleri yurt dışına kaçmış ve iktidardan uzaklaştırılmış olsalar da iddiatçıların ülke genelinde hala sürmekte olan etkileri de ancak böyle giderilebilecekti. Evet, bir görüş sarayın bakış açısını bu şekilde özetliyor. Milli mücadele dönemi boyunca saray çevresinin Anadolu hareketini sürekli bir İttihatçı komplosu olarak nitelendirmesinde ve İttihat Terakki aleyhinde bir kampanya sürdürmesinde iktidarına potansiyel bir tehdit oluşturan bu gücün etkisini kırma düşüncesi büyük bir rol oynayacaktır. Mütarekenin imzalanmasından sonra 1919 başında yeniden faaliyete geçen Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın işgal karşısındaki tutumu saray çevresinin pasif tutumuyla büyük benzerlik gösteriyordu. Yani bu çevreler mücadele ettikçe işgalin artacağını, işgal güçlerinin daha büyük kuvvetlerle Anadolu'ya, İstanbul'a yükleneceğini ve maliyetin artacağını hesap ediyorlar. Bunu iddia ediyorlar, bunu hesaplıyorlar, bunu düşünüyorlar. İstanbul'da özellikle kamuoyunu etkileme gücü olan ama hükümet Damat Ferit Paşa tarafından kurulmuş olsa da fırka olarak hükümette bir türlü istediği güce ulaşamayan Hürriyet ve İtilafçılar da direnişe başvurmayı, yani Anadolu direnişini yersiz, yararsız buluyorlardı. Onlara göre yeni bir direniş yine yenilgiyle sonuçlanacak ve daha büyük kayıplara yol açacaktı. Hürriyet ve İtilafçılara göre izlenecek yol İngilizlerle ilişkiler kurulması ve barış konferansının olabildiğince az kayıpla kapatılmasıydı. Mücadelenin başarılı olamayacağını, başarılı olamayınca da daha ağır maliyetle karşılaşacağını, o yüzden bu ağır maliyetin yaşanmasındansa İngilizlerle anlaşarak ilerlemenin, bu marifetle bir çözüm bulmanın daha doğru olacağını düşünüyorlar. Bunun temel nedenlerinden biri İttihat Terakki'nin varlığı, Hürriyet ve İtilaf netice itibariyle onunla bir rakip. Sarayın yardımıyla vilayetlerin yönetimini ele geçirmeyi ve Anadolu'da geniş çaplı bir örgütlenmeye gitmeyi planlayan Hürriyet ve İtilafçılar planlarını başarıya ulaştıramadılar. Çünkü dediğimiz gibi İttihatçılarla rakiplerdi ve İttihatçılar hala çok güçlüydü. Anadolu'daki güçleri devam ediyorlardı. Diğer taraftan da saray çevresi de Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın çok güçlenmesini istemiyordu. Çünkü onların da ileride İttihat ve Terakki Fırkası gibi saray aleyhine yeni bir güç merkezi oluşturmasından korkuyorlardı. Bu yüzden Hürriyet ve İtilaf Fırkası hem İttihat Terakki ile mücadele edemediği için, hem sarayın desteğini alamadığı için, hem de işte bu tezlerindeki yani mücadele etmeyerek İttihatçılarla anlaşarak bir çözüm üretme tezindeki zafiyet nedeniyle bu dönemde güçlenemeyecektir, güç kazanamayacaktır. Saray çevresi ve Hürriyet ve İtilafçıların işgal karşısındaki direnişe karşı tutumları Anadolu'daki direniş hareketlerinin devletten bağımsız örgütlenmesine yol açacaktır. Aradaki açı, aradaki fark, aradaki kopukluk giderek zaman içerisinde artacaktır. Elbette İstanbul'dan, Osmanlı Devleti'nden, yani saray ve işte bu bahsettiğimiz Damat Ferit ya da Hürriyet ve İtilaf'tan farklı olarak buralarda mücadeleyi destekleyen unsurlar var. Onlar milli mücadeleye çeşitli yollarla, gizli yol yöntemlerle destek veriyorlar. İşte askeri kadroların, sivil kadroların İstanbul'dan Anadolu'ya kaçırılması, silah, lojistik gibi vesaire bu tür destekler var ama bahsettiğimiz bu aktörler milli mücadeleyi yürütenlere karşı bir pozisyonda duruyorlar. Fiili işgallerin ve Mundros Mütarekesi'nin 7. ve 24. maddelerinde açıkça ifade edilen işgal tehditlerinin bu örgütlenmeyi, yani Anadolu direnişini kolaylaştırıcı bir etkisi olmuştur. Bu örgütlenmede, bu teşkilatlanmada liderleri yurt dışına kaçmış, İstanbul'da iktidardan uzaklaştırılmış olsa da Anadolu'daki etkileri büyük ölçüde süren İttihatçılar ciddi rol oynayacaklardır. Birçok yerde İttihatçılar müdafaa-i hukuk cemiyetlerini destekleyeceklerdir. Ayrıca Kuvayi Milliye müfrezelerine destek verecekler, katılacaklardır. Bölgesel direnişten yana olan Anadolu'nun bu kendiliğinden hareketi içinde İttihatçılar ciddi bir role sahiptir. Ama artık biraz genel olarak İttihat Terakki liderlerinin de yurt dışına kaçmış olmasının, savaşı kaybetmenin getirdiği bir şeyle fırkacılığın bir tür zayıfladığını da söyleyebiliriz. İttihatçılar netice itibariyle vatansever unsurlar. O yüzden de bu olup biteni, işgalin sürmesini kabul etmiyorlar. Diğer taraftan işgalin tam anlamıyla başarıya ulaşması, iddiaçının da tam anlamıyla tasfiyesi anlamına gelecek. O yüzden de bunu kabul etmeleri iddiaçıların bundan sonraki hayatının da zorlaşması, hatta ortadan kalkması anlamına gelecek. İktidarı ele geçirmenin tek yolu direnişten geçiyor. Saray çevresinin etkili olduğu İstanbul'da iddiaçılar üzerinde süren baskı, soruşturma, kovuşturma, tutuklamalar karşısında iddiaçıların şahsi olarak kurtulmaları da ülkenin kurtuluşuyla, iktidarı bu kurtuluş marifetiyle yeniden elde etmeleriyle mümkün olabilecek. Bununla birlikte İttihat ve Terakki'nin savaş dönemindeki ciddi hataları, iktidar dönemindeki ciddi hataları Anadolu'da bu milli mücadelenin bazı yerlerde özellikle yeni bir iddiatçı hamlesinden mi ibaret olup olmadığı tartışmalarını getirecek, endişelerini, kaygılarını meydana getirecek. Tüm bunları özellikle zikretmemiz mücadelenin ne kadar zor, hani böyle bir kere baştan planlandı ve hani zeytinyağının akışı gibi akarak gerçekleşti varsayımının doğru olmadığı, sahanın içerisinde, mücadelenin içerisinde birçok farklı aktörün var olduğu, bunlar arasında elbette işgal güçleriyle, Rum Ermeni çeteleriyle mücadele ederken aynı zamanda bu milli mücadeleyi merkezileştirmeye çalışan aktörler bu içerideki farklılıklar, farklı görüşler, endişeler, kaygılarla da mücadele edecek. Onları ikna etmeye çalışacak. Bu bakımdan bunlar hem zaman alacak hem de aynı zamanda siyasi bir gayreti içerecek. Siyasi bir mücadeleyi içerecek. Tabii aynı zamanda arada anlaşmazlıklar yaşanacak, tartışmalar yaşanacak. Bütün bunların çok geniş çerçevede bir hikayesi, çok geniş çerçevede değerlendirilmesi gereken bir zemini var. Evet, Mustafa Kemal Paşa ve direnişin merkezileşmesi meselesinden de biraz bahsedelim. Diğer aktörlerden bahsettik. Çözümü her bölgenin yerel direnişinde ve kurtuluşunda arayanların karşısında Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde merkezi bir yapı, bunun oluşturulması düşüncesi var. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasında büyük rolde bu merkezileşme çabasında. Bu başarı iktidar mücadelesinin Mustafa Kemal Paşa lehine sonuçlanmasını sağlayacaktır. Mustafa Kemal Paşa soruna imparatorluğun bütünlüğü veya bölgesel direnişlerle işgalin sona erdirilmesi çerçevesinden bakmıyor. Mustafa Kemal Paşa'ya göre mütareke sonrasında Osmanlı Devleti'nin elinde kalan ve Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu topraklar üzerinde bir milli cumhuriyet, milli devlet kurulmalıdır. Başından beri bir milli devlet kurma perspektifiyle hareket eden Mustafa Kemal Paşa, bunun ancak Anadolu halkının destek ve katılımıyla gerçekleşebilecek bir direniş hareketi sayesinde başarıya ulaşabileceğini hesaplıyor. Mütareken imzalandığı günlerde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olan Mustafa Kemal Paşa, mütareke koşulları uyarınca bu ordunun dağıtılmasından sonra İstanbul'a gelmiş ve yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar'la ilişkiye geçerek Minber gazetesinde son siyasal gelişmeler hakkında görüşlerini yazmaya başlamıştır. Padişah Vahdettin'in şehzadeliği sırasında Fahri Yaver olarak yanında bulunması ve özellikle Çanakkale Savaşı sırasında askeri başarıları nedeniyle imparatorluğun başkentinde büyük saygınlığı olan bir kişi Mustafa Kemal Paşa. Fethi Okyar ve Rauf Orbay Beyler gibi eski iddiatçılar aracılığıyla başkentte çeşitli görüşmeler yapan Mustafa Kemal Paşa birkaç kez Padişah Vahdettin'le de görüşüyor. Görüşlerini, fikirlerini kendisine anlatıyor. Bununla birlikte imparatorluğun merkezinde iddiatçılara yönelik yoğun baskılar sürüyor. İstanbul'da kalmanın çözüm yolunda hiçbir yararı olmayacağını gören Mustafa Kemal Paşa aslında Anadolu'ya geçişin yollarını aramaya başlamış durumda. Bu Rusya'dan göçen Rumların Doğu Karadeniz kıyılarında bir Pontus devleti kurma girişimleri ve yöre halkının buna tepkisiyle bu yörede büyük bir kargaşa baş göstermesi, ayrıca Kafkasya'yı Anadolu'ya bağlayan topraklarda Rus birliklerinin çekilmesinden sonra şura hükümetlerinin kurularak itilaf devletlerinin çıkarlarına ters düşmeleri Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu'ya geçiş planını gerçekleştirmesi yolunda aradığı fırsatı verecektir. Malum Rusya'da bir ihtilal oluyor, Bolşevik devrimi. Bu Bolşevik devrimi Rus havalesinde ciddi nüfus hareketlerine de yol açıyor. Buradaki Rumların bir kısmı Mondros mütarekesini de kendilerine bir imkan olarak görerek Doğu Karadeniz'e gelerek buradaki Rum çeteleriyle beraber bir Pontus devleti kurma hayaline düşüyorlar. Ciddi anlamda buradaki Müslüman ahaliye baskılar, çetelerin zorlamasıyla çok ciddi problemler, meseleler yaşanmaya başlanıyor. Rum çeteleri marifetiyle zaten otorite Rus işgali dolayısıyla bozulmuş. Burada buna karşılık Müslüman ahali de kendisini eldeki güçlerle, bir Osmanlı döneminden kalma güçler var, bir de yerel çeteler marifetiyle korumaya çalışıyor. Aynı zamanda bu otorite tesis edilemediği için işte Ruslar hızla çekildikten sonra bölgede bu otorite boşluğundan Müslümanların menfaatine bir otorite tesis edilmesi için şuralar toplanıyor. Aslında işte bunlar da milli mücadelenin, Anadolu direnişinin unsurları olacak hepsi. Bu tabiatıyla hem işgal güçlerini hem de İstanbul'daki resmi hükümeti endişelendiriyor. Buna bir çözüm arıyorlar. Bu çözümde de akıllarına işte Mustafa Kemal Paşa gelecek. Mustafa Kemal Paşa'nın bu imkanı nasıl değerlendirdiğini önümüzdeki programda ele almaya çalışacağız. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.